Ayrım 25.
Kitapları dağıtır dağıtmaz ilk sayfadaki argo sözler çocukların dikkatini çekti. Hiçbir okul kitabında göremeyecekleri bir dildi bu. Kızlar utanarak gülüşürken oğlanlar sayfaları art arda çeviriyordu. Zil çaldığında kimse yerinden kalkmadı. Ben sınıfı boşaltmalarını söylemek zorunda kaldım. Çünkü dershaneye başka bir sınıf gelecekti. Gelen sınıf giden sınıfa hayretler içinde bakıyordu. Ellerindeki kitap bu kadar müthiş bir kitapsa onlar neden aynı kitabı okumuyordu? Onlara siz lise 4. sınıfsınız diye açıkladım. Onlar lise 3. Ama büyük umutlar yerine neden o küçük kitabı okumuyoruz? Elbette okuyabilirsiniz ama o kitabı önce satın almanız gerek. Hepsi birden Büyük Umutlar romanını okumamak için ne kadar para olursa olsun ödemeye razıydı. Ertesi gün Mr. Sorrell'a asistanı Miss Seasted ile sınıfa geliyordu. Sınıfı dolaşarak tek tek sıralara bakıyorlar ve Catcher'ın In the Rye kopyalarını toplayıp ellerindeki plastik torbalara atıyorlar. Sırada kitabı olmayan çocuklardan kitaplarını çıkarmalarını istiyorlar. Sonunda topladıkları kitapları sayarak sınıf mevcuduna göre 4 eksik kitap olduğunu söylüyorlar ve kitabını vermeyen çocukları tehditlerle korkutuyorlar. Bu 4 kişi el kaldırsın. Kimse el kaldırmıyor. Mr. Sorrell sınıftan çıkarken bana dönüyor. Dersten sonra sizi odamda bekliyorum diyor. Hiç vakit kaybetmeden odama gelin. Her ikisi de çıktıktan sonra çocuklar telaşla başınız dertte mi hocam diye soruyorlar. Mr. McCord ilk defa okuyabileceğim bir kitabım olmuştu. Onu da bu adam elimden aldı. Hepsi aynı şeyden yakınarak kitaplarını kaybetmiş olmaktan çok üzgündü. Hocam başınıza bir dert açacak olurlarsa hepimiz greve gideriz. Ama onlar da ben de bunun okuldan kaçmak için iyi bir mazeret olacağını düşünüyorlardı. Yoksa beni fazla taktıklarından greve gidecekleri falan yoktu. Mr. Sorrell masasında oturmuş sigarasını tüttürürken kitabın ilk sayfasını açıyor, şöyle bir bakıp dumanlarını üflüyor ve bana dönüyor. Mr. McCord, bu kitap tedrisatımızda yok. Biliyorum Mr. Sorrell. Tam 17 veliden telefon geldi. Nedenini biliyor musunuz? Kitabı mı beğenmemişler? Evet Mr. McCord. Bu kitapta genç bir delikanlı bir otel odasında bir fahişeyle birlikte oluyor. Evet ama bir şey olmuyor. Ama veliler böyle düşünmüyor. Yoksa siz o delikanlıya fahişenin şarkı söylemek için mi otel odasında buluştuklarını söylemek istiyorsunuz? Veliler çocuklarının bu tür kitaplar okumasını istemiyorlar. Sonra bana daha dikkatli davranmam gerektiğini söyledi. Dosyanıza bazı kötü şeyler yazılmasını istemeyiz değil mi? Ama bu görüşmemizle ilgili dosyanıza bir not düşülecek. Tabii böyle bir olay tekrarlanmazsa bu notu kaldırabiliriz. Mr. McCord, şimdi ne kitap okuyacağız? Kırmızı Leke. Okul kitaplığında binlerce kopyası var. Hepsinin yüzleri sarkıyor. Olamaz. Diğer sınıftakiler çekilmez diyorlar. Eski laflar doluymuş. O halde Shakespeare okuyalım diyorum şakayla. Yüzleri daha beter sarkıyor. Mırıltılar ve söylenmeler başlıyor. Mr. McCord, ablam üniversiteyi Shakespeare yüzünden bıraktı. Ama İtalyanca biliyor. Her şeyi biliyor. Shakespeare okuyacağız. Bunu tekrarladığım anda hepsini bir korku aldı. Kendimi bir uçurumun kenarında hissettim. Salinger'dan Shakespeare'e nasıl atlarsın dedim kendi kendime. Tamam çocuklar dedim. Ya Shakespeare ya da Kırmızı Leke. Eski İngiliz kralları ve aşkları ya da Boston'lı hamile kadın. Eğer Shakespeare'i seçerseniz oyunları burada sahneleyeceğiz. Kırmızı Leke'yi tercih ederseniz sınıfta romanı en ince noktasına kadar birlikte inceleyip tartışacağız ve bu kitaptan büyük sınava gireceksiniz. Aman en ince noktasına kadar inmenin ne gereği var? İngilizce hocaları böyle derin şeylere bayılır nedense. Tamam Shakespeare. Derin anlamlara ve sınavlara girmeden eğleniriz. Şimdi şu kağıda adlarınızı yazıp karşısına ne kadar ödeme yaptığınızı belirtin. Ben kitapları alacağım. Paralar toplandı ve kitaplar geldi. Of bu lafları nasıl anlayacağız? Bu da okunur mu? Ben de diğer öğretmenler gibi sınıfta dediğimi yaptırabilmeyi çok isterdim. Çocuklara İngiliz ve Amerikan edebiyatının okumaları gerektiğini söyleyip bunu onlara yaptırmam gerekirdi. Ama başaramadım. Önce bir delikanlının bir fahişeyle ilk buluşması, sonra Shakespeare. Bunlara sığındım. Ama ne yapalım, biz de sınıfta biraz eğlenmiş oluruz. Fena mı? En iyisi her zaman Shakespeare değil miydi? Öğrenciler yine söylenip duruyorlar. Bir gün bir tanesi kalkıyor. Mr. McCord, bu adam ne diyor? Yani özür dilerim ama Romalılar, dostlarım, yurttaşlarım, bana kulak verin. Hangi sayfa? Hangi sayfa? Bu Mark Antonius'un konuşması. Sınıf büyük bir heyecanla ve el kol hareketleriyle büyük konuşmasını yapan Roma İmparatorunu taklit etmeye başlıyor. Derken biri Hamlet'in olmak ya da olmamak lafını buluyor ve bütün sınıf Hamlet olup çıkıyor. Kızlar bozulmaya başlıyor. Mr. McCord, hep erkeklere göre mi pasajlar var? Biz ne okuyacağız? Olmaz olur mu? Juliet, Lady Macbeth, Ophelia, Gertrude hepsi kadın. İki gün Shakespeare'in 5 oyunundan parçalar seçmekle geçti. Romeo ve Juliet, Jules César, Macbeth, Hamlet, 4. Henry. Artık idareyi onlar ele almıştı ve ben onları izliyordum. Başka yapılacak bir şey kalmamıştı. Derken okulda konuşmalar dönmeye başladı. Hey, o elindeki ne öyle? Ne olacak kitap? İyi de ne kitabı? Shakespeare. Biz Shakespeare okuyoruz. Shakespeare mi? Hadi oradan. Nasıl Shakespeare okursunuz? Kızlar Romeo ve Juliet'i sahnelemek isterken oğlanlar itiraz ediyor. Ama Mercurio'nun ölüm sahnesi oğlanları şevke getiriyor. Herkesin ağzında Mercurio'nun son nefesini verirken söylediği sözler. Belki bir kuyu kadar derin değil, belki bir kilise kapısı kadar da büyük değil. Ama bu yara beni ölüme götürmeye yeter. Olmak ya da olmamak, artık herkesin ağzında. Ancak oğlanlara bu sözlerin intihar üzerine bir düşünce ifade ettiğini, dövüşmeyi kışkırtacak sözler olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Aa öyle mi diye hayal kırıklığına uğruyorlar. Kızlar, Ophelia neden hiçbir şeyin kavgasını veremiyor diyorlar. Benim ablamın kocası berbat herifin biridir. Özür dilerim ama ablamın nelere katlandığını bilemezsiniz. Biri el kaldırıyor. Ophelia da Amerika'ya katsaydı neden yapmamış? Bir el daha kalkıyor. Çünkü o zamanlar daha Amerika yoktu. Ne demek istiyorsun? Amerika her zaman vardı. Kızılderililer nerede yaşıyordu? Onlara bir ödev veriyorum ve kütüphaneye gidip bu konuyu ansiklopedilerden araştırmalarını istiyorum. Tartışmayı sürdüren eller iniyor. Ödevi kabul ediyorlar. Ertesi gün biri el kaldırıyor. Shakespeare'in zamanında bir Amerika varmış hocam. Ophelia pekala kaçabilirdi. Bir başkası el kaldırıyor. Shakespeare'in zamanında bir Amerika varmış ama Ophelia'nın zamanında yokmuş. Bu yüzden kaçamazdı. Shakespeare'in zamanındaki Amerika'ya katsaydı da Ophelia Kızılderili çadırlarında yaşayamazdı. Bundan sonra 4. Henry'nin ilk bölümüne geçiyoruz. Oğlanlar Hal, Hotspur ve Falstaff'ı oynamak için yarışırken kızlar yine yakınmaya başlıyor. Bütün o saydığınız kadınlar da zaten ölüyor hocam. Shakespeare kadınları sevmiyor muymuş acaba? Hepsini öldürmek zorunda mıydı yani? Oğlanlar işte kadınların kaderi diye onları kızdırıyor. Kızlar kırmızı lekeyi okumadıkları için pişman. İçlerinden biri merak edip okuduğunu söylüyor ve Hester Prynne'ın küçücük kızı Pearl ile ne mücadeleler verdiğini, Boston'lı yobaz din adamlarına nasıl kafa tuttuğunu anlatıyor. Pearl'ün babası olacak adamın da işe yaramaz bir korkak olduğunu söylüyor. Ama Hester öcünü alıyor diyor. Zavallı Ophelia gibi sağına soluna çiçekler atarak kafayı üşütüp kendini nehre atmaktansa Hester kavgasını veriyor. Mr. Sorrell'a bu kez akademik bölüme yeni gelen başkanla sınıfı ziyaret ediyor. Mrs. Pop ile Sorrell'a gülümseyerek birbirlerine bakıyorlar ve Shakespeare'in tedrisatta olmadığı konusunda bir itirazda bulunmuyorlar. Ama Mrs. Pop bir yıl sonra sınıfımı elimden alıyor. Ben de bu benim sınıfım diye itiraz ediyorum. Onlara okumayı ben sevdirdim. Shakespeare'i okuttum. Sınıfımı istiyorum. Ama idare bana dosyamın zaten kuşku götürür kritik bir noktada olduğunu söylüyor. Ama Shakespeare öğrencilerimin Mrs. Pop'un sınıfına geçmeleri onlar için daha iyi oldu. Kendisi benden çok daha otoriter bir öğretmen ve Mrs. Pop'un onlara okudukları her şeyin en derinine kadar inmeyi öğreteceğinden eminim. 48. Paddy Clancy bizim Brooklyn'deki eve çok yakın oturuyor ve bir akşam bana uğruyor. Village'da Lion's Head diye bir barın açılışı var, gelir misin diyor. Tabii diyorum ve sabah 4'te bar kapanana kadar içiyoruz. Ertesi sabah işe gidemiyorum. Barmen Al Coblin beni Clancy kardeşlerinin orkestrasından biri sanıyor ve para almıyor. Fakat sonra sadece bir öğretmen olduğumu anlayınca parayı alıyor. Ama bu benim için hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü Lion's Head o günden sonra benim ikinci evim haline geliyor. Burada hiçbir barda rahat etmediğim kadar rahat ediyorum. Village Voice'da çalışan gazeteciler iş çıkışı hemen yan taraftan buraya geliyorlar ve New York gazetecileri kısa zamanda burada toplanmaya başlıyor. Derken karşımdaki duvar yine Lion's Head müdavimi yazarların kitap kapaklarıyla doluyor. İşte o duvara göz dikiyorum ve bir gün kendi kitabımın kapağını orada göreceğimi hayal etmeye başlıyorum. Bardaki şairler, oyun yazarları ve makale yazarları eserlerinden, hayatlarından, gittikleri ülkelerden bahsediyorlar. Vietnam'a, Nikaragua'ya, Belfast'a görev için giderlerken muhabirler bu barda son içkilerini içip uçaklarına yetişiyor. Pete Homill, Joe Flaherty, Joel Oppenheimer, Dennis Smith'in kitap kapakları duvara asılıyor. Ben sırada beklerken bu sanatçılar dünyasının sihrini bilenler duvarda yerlerini almaya başlıyor. Lion's Head barında ya kendini bir eserle ispat edeceksin ya da kenarda susup oturacaksın. Orada öğretmenlere yer yok ama ben o duvarın karşısında oturmaya devam ediyorum. Ve o insanlara gıpta ediyorum. Annem Manhattan'da Malachi'nin sokağına taşınıyor. Artık Malachi yeni karısı Diana, oğulları Connor ve Cormac ile Alfie, karısı Lynn ve kızları Allison sık sık görüşüyor. Hepimizi istediği zaman ziyaret edebileceği halde bunu neden yapmadığını ona sorduğumda bana kızıyor. Kimseye mecbur olmak istemiyorum. Bazen ona telefon edip de ne yapıyorsun dediğimde hiçbir şey diye cevap verirse sinirleniyorum. Ancak yine de neden derneklere gitmiyorsun demeye çekiniyorum. Çünkü o zaman da beni rahat bırak diye bağırıyor. Alberta onu ne zaman yemeğe davet etse geç geliyor ve yolun çok uzak olduğundan yakınıyor. Ben de bu kadar dert oluyorsa hiç gelme diye ona bağırmak istiyorum. Zaten çok şişmanlıyorsun. Bu kadar yemek yeme. Ama sofrada tatsızlık çıkmasın diye dilimi tutuyorum. İlk kez bize geldiğinde tabağındaki şehriyeleri ayırırken şimdi tabağını silip süpürüyor. Alberta bir tabak daha koyayım mı dediği zaman sanki hiç iştahı yokmuş gibi kırıtıyor ama bir yandan sofradaki kırıntıları toplamaya başlıyor. Anne kırıntıları toplamayı bırak, mutfakta dolu yemek var dediğim zaman da beni yine azarlıyor. Keşke İrlanda'da kalsaydın diyorum, daha iyi olurdu. Ne demek istiyorsun diye bana dikleniyor. Buradaki gibi bütün gün tembel tembel yatıp bütün gün radyodaki aptal programları dinlemezdin hiç değilse. Ben radyoda Malachi'yi dinliyorum, bunda ne var? Radyodaki her programı dinliyorsun ve başka da hiçbir şey yapmıyorsun. Annemin yüzü geriliyor, burnu sanki uzuyor ve kırıntıları toplamayı bırakıyor. Gözleri sulanıyor. Bu sefer ben üzülüyorum. Hadi bu gece burada kal diyorum. O kadar yolu gitme. Teşekkür ederim. Kendi evimde yatmayı tercih ederim. Yoksa çamaşırlarımızın çamaşır halinde yıkatıyoruz diye mikrop kapmaktan mı korkuyorsun? Sen yine fazla içtin. Nerede benim paltom? Alberto ortalığı yumuşatmak için kalması için ısrar ediyor. Yeni aldığımız çarşafları sererim anne. Merak etme diyor. Konu çarşaflar falan değil. Ben evime gitmek istiyorum. Ben kalkıp paltomu giyiyorum. Kimsenin beni metroya kadar geçirmesine gerek yok. Yolu biliyorum. İstasyona kadar bu saatte o yollarda tek başına yürüyemezsin. Ben her zaman her işimi tek başıma yaptım. Kort sokağı boyunca Barok metro istasyonuna kadar hiç konuşmadan yürüyoruz. Onunla konuşmak istiyorum. Bu gerginliği atıp onunla rahat olmak istiyorum. Anne iyi misin diye samimiyetle sormak istiyorum. Soramıyorum. İstasyona gelince biletimi almana gerek yok diyor. Ben buradan kendim giderim. İçeride insanlar var. Ben alışığım. Bu sözlerine aldırmadan belki birbirimize iki kelime ederiz diye onunla yürüyorum. Ama tren gelir gelmez koşuyor. Hoşça kal öpücüğü bile vermeden uzaklaşıyor. Sendeliye sendeliye yürürken arkasından bakıyorum. Eve dönerken annemin aylar önce Şükran günü yemeğinde bana söylediği bir şey aklıma geliyor. İnsanın hayatında ne kadar çok şey değişiyor değil mi? Ne demek istedin? Bir gün evde canım sıkıldı ve Broadway'e çıkıp yeşilliğin ortasında bir banka oturdum. Derken üstü başı yırtık pırtık yaşlı bir kadın geldi. Şu evsizlerden. Çöp kutusunu karıştırmaya başladı ve bir gazete bulup yanıma oturdu. Az sonra benden gözlüklerimi istedi. Sadece başlıkları okuyabiliyorum dedi. Konuşmasından hemen İrlandalı olduğunu anladım. Donegal'den yıllar önce buraya gelmiş. Broadway'in ortasında bir bankta biriyle oturup konuşabilmek ne güzel dedi. Benimle ilgilenip soru soran bir insan bulduğum için çok mutluyum. Ve derken benden bir çorba parası istedi. Ben de sadece çorbayla olur mu dedim. Hadi gel bir alışveriş yapalım. Sen de doğru dürüst bir yemek yersin. O gelemem dedi. Ben de nasıl olsa alışverişe gidecektim diye ısrar ettim. Ama dükkanlarda onun gibi tiplerin dolaşmasından hoşlanmadıklarını söyledi. O dışarıda bekledi ve ben ekmek, yumurta, tereyağı filan alıp onu eve getirdim. Şimdi güzel bir duş yap dedim. Üstüne başına verecek fazla bir şeyim yoktu. Yemeğimizi yedik ve televizyonun karşısına geçtik. Oracıkta uyuyuverdi. Ona yatak yaptım ama yatağa yatmadı. Başının altına torbalarından birini katlayıp koydu ve yere yattı. Sabah kalktığımda gitmişti. Anneme karşı bir vicdan azabı duymamın sebebi yemekte içtiğimiz şaraptan değil. Onun yalnızlıktan çıkıp parklarda dolaşması ve evsiz barksız bir insanın dostluğuna ihtiyaç duyması beni çok üzdü. Limerick'te en kötü zamanlarımızda annem her zaman bizim için her şeyi yaptı. Ben neden ona karşı aynı şeyleri yapamıyorum? Neden onun gibi olamıyorum? 49. Brooklyn'de New York Teknik Üniversitesi'nde haftada 9 saat ders vermek, McKee'deki 25 saatlik ders programından sonra bana çok iyi geliyor. Sınıflar daha tenha, çocuklar daha olgun. Liselerdeki sorunların hiçbiriyle karşılaşmıyorum. Hocam tuvalete gideceğim. Yok bu kitapta okunur mu? Hele hele sürekli yeni formlar düzenleyerek kırtasiye işini abarttıkça abartan o idarecilerden kurtulmak büyük rahatlık. Tabii derslerim azalınca maaşım da düşmüştü ama şimdi boş vaktim var ve Washington Irving Akşam Lisesi'nde Stewart Park ve Stuyvesant Liselerinde de ders veriyorum. Teknik okulun İngilizce bölüm başkanı bir gün bana profesyonel kurslarda öğretmenlik yapmak ister misin diye soruyor. Bunun ne demek olduğunu bile bilmiyorum ama tabii diyorum. İlk derste kursun mahiyetini anladım. 36 tane kadın öğrencimin yaşları 25 ile 50 arasında değişiyordu. Hepsi ilkokullarda yardımcı ya da yedek öğretmen olarak çalışıyorlardı ve 2 yıl öğretmenlik eğitimi aldıktan sonra daha yüksek statüleri olacaktı. İsteyenler eğitimlerine devam edip belli konularda uzmanlaşabiliyordu. Sınıfın ilginç bir özelliği vardı. 36 kadının hepsi Afrikalı Amerikalılardandı. İlk ders onlara kendilerinden söz eden kısa bir otobiyografi hazırlamalarını söyledim ve başka hiçbir şey yapmadan onları serbest bıraktım. Kitaplarını ve defterlerini toplarken hepsi tedirgindi. Kendilerinden ve birbirlerinden pek emin olmadıkları gibi benden hiç emin değillerdi. Odanın içinde tek beyaz tenli bendim. Bir sonraki ders sınıfta aynı gergin havayı hissedebiliyordum. Üstelik içlerinden biri sıraya başını koymuş ağlıyordu. Neyiniz var? Kadın başını kaldırdı. Gözlerinden yaşlar akarak kitaplarımı kaybettim dedi. Sorun değil. İngilizce bölüm başkanına gidip kitaplarınızı yeniden temin edebilirsiniz. Yani okuldan atılmam mı? Atılmam mı değil, atılmaz mıyım? Onun İngilizcesini düzeltirken içimden başını okşamak geldi. Ama kitaplarını kaybetmiş orta yaşlı bir kadının hiç başını okşamamıştım. Kadın gülümsedi ve onunla birlikte hepimiz gülümsedik. Artık derse başlayabilirdik. Otobiyografilerini çıkarmalarını söyledim. Şimdi kağıtlarınızı toplayacağım ve bazılarını sınıfta okuyacağım. Fakat isim söylemeyeceğim, merak etmeyin. Otobiyografiler gayet bilinçli birer bilgi sıralaması halinde yazılmıştı. İçlerinden bazılarını yüksek sesle okurken sadece imla ve gramer hatalarını tahtaya yazarak düzelttim. Hepsi monoton, kupkuru ve sıkıcıydı. Bir dahaki ders için herhangi bir konuda bir şeyler yazmalarını istedim. Bu ödev onları çok şaşırttı. Herhangi bir şey mi? Ne yazacağız peki? Hayatımızda öyle ilginç maceralar, olaylar yok ki. Hayatlarında sadece huzursuzluklar, mutsuzluklar ve dram vardı. Ayaklanmalar, suikastlar, evden kaçan kocalar, uyuşturucu bağımlısı çocuklar, günlük ev işleri ve geçim derdi, çocuk yetiştirme. Bir gün gençlerde suç işleme oranını tartışırken Mrs. Williams benim çocuğum bu gençlerden biri olamaz diye ayağa kalktı. Telaffuzu bozuktu ama elindeki gazeteyi kaldırıp gösterdiğinde başlığı okudum. Gençlik anneleri katlediyor. O gün kendi anneleri hakkında bir şeyler yazmalarını söyledim ve bir el kalktı. Sınıfta hiç konuşmayan Nicole ilk kez elini kaldırıyordu. Ya sizin anneniz Mr. McCourt diye sordu. Ardından bir soru yağmuruna tutuldum. Yaşıyor mu? Kaç kardeşsiniz? Babanız var mı? Anneniz bu kadar çocuğu tek başına mı büyüttü? Yalnız mı yaşıyor? 4 oğlu var ve yalnız öyle mi? Buna hepsi itiraz etti. Yüzler buruştu. 4 tane erkek çocuk yetiştirmiş bir kadın nasıl yalnız kalır? Çocukların annelerine bakmaları gerekir. Ama erkek çocuklar bunu hiç düşünmez. Bir erkeğe anneliğin ne demek olduğunu anlatamazsın. Bu anneler olmasaydı Amerika olur muydu? O yılın Nisan ayında Martin Luther King'in öldürülmesi nedeniyle derslere bir hafta ara verildi. Tekrar okula döndüğümde kendi ırkım adına onlardan özür dilemek istedim. Ama bunun yerine sadece ödevlerini çıkarmalarını söyledim. Mrs. Williams yine öfkeliydi. Mr. McCourt, eviniz yakılırken herhalde oturup kompozisyon filan yazamazdınız. Aynı yılın Haziran ayında John Kennedy öldürüldü. 36 siyahi öğrencim dünyanın halinden endişelenmeye başlamışlardı. Ama her şeye rağmen derslere devam etmek zorunda olduğumuzu kabul ettiler. İyi bir yaşam için eğitim şarttı. Kendi çocuklarından söz etmeye başladıkları zaman konu dışına çıkıyorlar ve ben de bu konunun dışında kalıyordum. Kendileri artık üniversite okuyan insanlar olarak çocuklarının başına dikilip derslerini denetliyorlarmış. Haziran ayında son sınavlar oldu. Kağıtların üzerine eğilmiş kapkara 36 kafayı izlerken 212 çocuğun anneleri olduklarını düşündüm ve o kağıtlara ne yazarlarsa yazsınlar, hatta isterlerse hiçbir şey yazmasınlar diye düşündüm ve hepsini geçirmeye karar verdim. Hepsi geçti. Son ders kağıtları dağıttım ama kimse gitmiyordu. Acaba başka bir dersleri daha mı var diye düşündüm. Derken Mrs. Williams ayağa kalktı.
Hafiften öksürerek sesini ayarlamaya çalıştı. Mr. McCourt, bu kurslara gelmek ve İngilizce konusunda bu kadar çok şey öğrenmek, yani bizler için bu çok büyük bir şeydi. Size teşekkür etmek istiyoruz. Ve size ufak bir şey aldık. Beğenirsiniz umarım. Ağlayarak yerine oturdu ve bu sınıfın gözyaşlarıyla başlayıp gözyaşlarıyla son bulduğunu düşündüm. Hediye paketi bana ulaştırıldı.
Şık bir siyah kırmızı kutu içinde pahalı bir tıraş losyonu. Şişeyi kokladığımda neredeyse bayılıyordum. Fakat hanımlara teşekkür ederek bunu ömrümün sonuna kadar bu sınıfın anısına saklayacağımı söyledim. Sizlerin ve yetiştirdiğiniz evlatlarınızın anısına. O gün okuldan çıkınca hemen eve gitmek istemedim ve Batı 96. sokağa gitmek üzere Manhattan metrosuna bindim. Sokaktan anneme telefon ettim. Bir şeyler atıştırmak ister misin? Bilmem, sen neredesin? Birkaç blok ötede. Neden? İşte buradan geçiyordum. Malaşi'ye mi gittin? Hayır, seni ziyarete geldim. Beni mi? Bu da nereden çıktı? Tanrı aşkına, sen benim annem değil misin? İçimden seni yemeğe davet etmek geldi. Gelmek istiyor musun? Biraz tereddüt ettikten sonra şu Çin lokantasındaki jumbo karideslere bayılıyorum dedi. Tamam, jumbo karides yemeğe gidiyoruz. Ama şu anda karides bana biraz ağır gelebilir. Yunan lokantasında bir salatayla zeytinyağlı bir şeyler yiyelim. Tamam, orada buluşalım. Annem lokantaya yine nefes nefese geldi. Onu yanağından öperken terli tenindeki o tuz tadını aldım. Oh, bir saniye soluklanayım. Şu anda yemek bile düşünemiyorum. Eğer sigarayı da bırakmasaydım şu anda ölmüştüm herhalde. Sonra peynirli bir salata istedi. Salatanı beğendin mi diye sorduğumda nefis dedi. O peyniri seviyorsun öyle mi? Hangi peyniri? Keçi peynirini. Ne keçi peyniri ayrol? İşte salatandaki şu beyaz şeyler keçi peyniri. Hayır değil. Evet. Ah bilseydim ağzıma sürmezdim. Limerick'te bir kez bir keçi bana saldırmıştı. Doğrusu bana saldıran bir hayvanın peynirini yemek istemem. Ama bir jumbo karidesin saldırısına uğramış değilsin anneciğim, öyle değil mi? 50. 1971 yılında kızım Maggie dünyaya geldi. Brooklyn'de Bedford Stuyvesant Hastanesi'nde bebeğimizin başka bir bebekle karışması imkansızdı. Çünkü bebek odasındaki tek beyaz oydu. Alberta doğal bir doğum yapmak istemişti. Ama Unity Hastanesi'ndeki doktorlarla hemşirelerin nefes alıp verme egzersizlerine filan zamanları olmadığı için ona suni sancı verdiler. Ama beklediklerinin tam tersine bu, doğumu büsbütün yavaşlattı ve sabırsız doktorumuz bebeği forceps ile kafasından yakalayıp çekti. Maggie'nin şakaklarındaki bu izler yüzünden o herifi parçalayabilirdim.